Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 4. Ayrım. 2. Bölüm. Kayıp Damat. Yazbaşı. Evine her girdiğinde ilk önce kızının odasına giderdi. Eğer okul zamanıysa mutlaka ders çalışırken bulurdu onu. Ama vakit çok geçse de evladı uyumuş olur, o da üstünü örtüp kahverengi uzun saçlarını eliyle okşadıktan sonra uyanmasından endişelenerek alnına ufak bir öpücük kondururdu. Sevinci her baktığında içi titrerdi, seyretmeye, koklamaya doyamazdı. Hayattaki en değerli varlığıydı. Keşke, diye geçirdi içinden, keşke. 16 yaşındaki kızıyla son 9 yılı birlikte geçirmişlerdi. Baba kız, anne oğul, abi kardeş, ki sırdaş, dost olmuşlardı. Babası, annesini ve onu çok küçük yaşlarda terk etmişti. Adanalı olan ve ona sadece 2 yıl biyolojik olarak babalık yapmış adam, neredeyse mahallenin tüm kadınlarıyla ilişki kurmuş, buna dayanamayan annesi de boşanmak zorunda kalmıştı. Sonradan gelen cici babası yerine de daha çok üvey amcası ona sahip çıkmıştı. Annesi ve üvey babasından çok üvey amcası ve onların çocuklarıyla vakit geçirir olmuştu. İlk erkekliğe adım atışında, sonraki ergenlik çağında hep amcası daha büyük rol oynamıştı. Bunca düzensizlik içinde Deniz için aile kavramı çok kıymetliydi. Büyüyüp de kendi yuvasını kurduğunda karısına ve çocuğuna sahip çıkacağına dair her zaman kendi kendine söz verirdi. Ne olursa olsun o evladını asla yalnız bırakmayacak, her zaman babalık yapacak ve aile kavramının kutsallığına sahip çıkacaktı. Ama kendi ailesine sahip çıkmak yerine askerliğinin bitmesine 22 gün kala üvey babası pavyonda bir konsomatrisin koynunda öldükten sonra annesini sahiplenmek zorunda kalmıştı. Daha 22 yaşına gelmeden önce esas babası tarafından terk edilmiş, daha sonra da üvey babasının hem annesine hem de ona ihanetiyle sarsılmıştı. Oysa onun planları bambaşkaydı. Askere gitmeden önce yaptığı kısa İngiltere ziyaretinde bir İngiliz kızla tanışmış ve sevgili olmuşlardı. Askerlik sonrasında yurt dışına gidecek, orada aşçılık okuyarak iyi bir aşçı olacak, ailesini de orada kuracaktı. Ama annesi biraz vicdan yaparak, biraz da ısrar ederek Deniz'i bu fikrinden caydırmıştı. ''Bir tek sen varsın hayatımda, sen de gidersen ben ne yaparım?'' demişti. Çaresizlik içinde tüm hayallerini ve umutlarını bir tekneye bindirip sonsuzluğa yolcu eden Deniz, bir müddet boşta gezdikten sonra ne yapacağını bilmez haldeyken gene emekli polis olan amcası imdadına yetişmişti. ''Emniyet teşkilatına gir evladım'' demişti. Kocaman adamken bir yıl oturup ders çalışmış ve yeniden üniversite sınavlarına girip polis akademisini kazanmıştı. Mezuniyetten sonra ise önce asayiş şubede çalışmış, daha sonra aklı, becerisi sayesinde cinayet masasına geçmişti. En sonunda geçen yıl birbiri ardına çözdüğü cinayetlerle terfi edip başkomiserliğe yükselmişti. Mesleki anlamda başarıları grafiğini yükseltirken, onun için en kutsal olan aile kavramına da özen göstermişti. Annesinin başlarda sevdiği, daha sonra da annelik sezgileri ağır bastığı için hiç hoşlanmadığı bir kızla yuva kurmuş, daha evliliklerinin ikinci yılında da kızları doğmuştu. Lakin annesinin ömrü minik sevinci görmeye yetmemişti. Kendi evladını kucağına alamadan anne acısıyla sarsılmıştı Deniz. O zamanlar daha asayişte, görevdeydi. Sevinç 7 yaşına gelene kadar sıradan her erkek gibi bir eşi ve kızı, kısacası çekirdek ailesi için yaşamıştı. Çocukluğunda geçirdiği düzensiz aile yapısı gitmiş, yerine sıkıca sarıldığı kendine ait ailesi gelmişti. Hayalleri gerçek olmuştu. Ancak kızı 7 yaşındayken eve geç geldiği bir gece karısı karşısına geçmiş, ''Çok çalışıyorsun, çok boş bıraktın beni, gece gündüz iştesin. Ben de birine aşık oldum, artık onunla olacağım, seni ve kızımızı terk ediyorum. Onun sende kalması çok daha doğru olacağı için bu kararı aldım. Tabii arada sırada beni gelip görür. Ben de insanım ve benim de isteklerim, arzularım var. Eminim ona benden çok daha iyi bakacaksın. Bundan böyle özgür bir kadın olarak hayatımı yaşayacağım.'' deyip eline daha önceden hazırladığı bavulunu alıp gitmişti. Deniz de kadının ardından baka kalmıştı. O gün karısını beylik tabancasıyla nasıl öldürmedi, bugün bile buna şaşırırdı. Daha sonra öğrendikleri ise onu daha da yıkmıştı. Karısı internetten tanıştığı bir dolu erkekle ilişki kurmuştu. Zaten alkol sorunu olan kadın, en sonunda 25 yaşında genç bir erkekle birlikte oturmaya başlamıştı. Boşanmadan sonra gelen yıllarda da kızıyla pek ilgilenmemişti. O erkekten bu erkeğe gezmiş, kaç ev kurup kaç ev yıkmıştı. Bunlar her ne kadar Deniz'i ilgilendirmese de kızının hatırına hep olayların içinde olmuş, kadını kurtarmıştı. Daha Sevinç küçücükken meyhanelerde sarhoş olup unutup gitmişti kızını. Deniz kadından tiksinir hale geldiği halde ortak çocukları nedeniyle hep aralarında bir bağ olmuştu. Bir iki kez intihar teşebbüsünde bulunmuş, defalarca içkili mekanlardan arayıp eski eşinin sarhoş olarak olay çıkardığını, gelip almasını söylemişlerdi. Ayrıldıktan sonra Deniz'in başına sürekli dert olmuştu. O da kızının hatırına her zaman kadının yardımına her ne kadar nefret etse de koşmuştu. Polis teşkilatında bu olup bitenler bilinmesin istediğinden hep gizli gizli hallederdi işlerini. Çoğu kez, "Ah, keşke polis olmasaydım," diye düşünmüştü. Bazen de, "Keşke kirli işlerimi yapacak bir adamım olsa, ben kanunların bekçiliğini yaparken o da benim kötü işlerimi yapsa," derdi. Ama bunun ancak filmlerde olabileceğinin bilincindeydi. Karısından ayrıldıktan sonra yaşadığı yanlış bir ilişki ise tüm dünyasını karartmıştı. Bu sırlarla bezeli konuda tesadüfen tanıştığı Med Cezir Dedektiflik Bürosu sahipleri olan özel dedektifler, Zeynep ve ortağı Meral'den yardım alıp almamak konusunda kararsız kalmıştı. Oysa Zeynep'i her düşünüşü yüzünde bir gülümsemeye neden olmuştu. Genç kadına başta hafiyecilik oynayan şımarık zengin aile kızı muamelesi yapmıştı. Ancak tanıdıkça hiç de düşündüğü gibi olmadığını görmüş ve düşünceleri için utanmış, Zeynep'ten özür bile dilemişti. Zamanla daha da tanıyınca şık olduğunu fark etmişti. Daha 15 yaşında bir kızla yaşayan, sadece polis maaşıyla geçinen komiser Deniz'i kabul etmeyeceğinden emindi. Hele onu sırrıyla birlikte asla kabullenemezdi. Böyle tahmin ettiğinden genç kadına hiçbir zaman açılamadı. Zeynep şimdilerde Amerika'da yaşıyor, arada sırada elektronik posta yoluyla haberleşiyorlardı. "Amirim" diye hitap eden mesajları her gördüğünde yüreği yerinden çıkacakmış gibi olur, hızla Zeynep'in iyi haberlerini okurdu. Aşağı yukarı kendisiyle aynı yaşlarda olan, bugüne kadar hiç evlenmemiş, çalışma hırsı ve isteği olan çok zengin bir aileye mensup olduğu halde bu ihtişamı hiç göstermeyen mütevazı Zeynep. Onu o kadar çok özlüyordu ki. En büyük sıkıntısıysa Hollanda'da oturan Maya'ydı ve onu bulmak istiyordu. Polis teşkilatında bunu kimse bilmezdi. Kendi imkanlarıyla kimse fark etmeden bulmaya çalışmış ama başaramamıştı. Kendini de hatalı bulduğu ağır bir travmaydı Maya'dan yıllardır ayrı kalması. Bu konu, birlikte yaşadığı kızı Sevinç içinde derin bir acıydı. Ama baba kızın arasında bu konu konuşulmazdı, tabu olmuştu artık. Kızının annesinin ihanetiyle sarsıldıktan sonra ayrı bir eve çıkmıştı. Ama Sevinç'in annesini nadiren ziyarete gittiği hafta sonu kızı ağlaya ağlaya telefon etmişti. "Baba, hastanedeyiz, gel beni al," diye. Eski karısı alkolün dozunu iyice kaçırıp intihar girişiminde bulunmuş, kızı da ambulansı arayıp annesini hastaneye götürmüştü. Hemen acil servise gidip almıştı Sevinç'i. Bir daha da kadının yüzünü görmemişlerdi baba kız. Annesine ne kadar kızarsa kızsın, bunun Sevinç üzerinde ne kadar acı bir etki yarattığının da bilincindeydi. Kadın hala telefonla arar, bazen tehdit eder, bazen de kendini acındırırdı. Böyle zamanlarda Sevinç'in üzüldüğünü görünce, "Keşke ölse, hiç değilse öldüğünü biliriz," diye düşünürdü. Bir anne olarak faydası olmadığı gibi yetişmekte olan bir genç kıza büyük zararı dokunuyordu. Boşanma süreci ve sonrasında kadın-erkek ilişkilerinde oldukça çok hovardalık ve yaramazlık yapmıştı. Bir nevi karısının ona yaptıkları nedeniyle başka kadınlardan intikam almıştı. O dönemde arkadaşlarından birinin tanıştırdığı, Hollanda'da oturan ama yaz tatilini Türkiye'de geçiren Türk bir kadınla kısa bir ilişkisi olmuş, sonra bu konuyu unutmuştu. Sadece arada sırada internet üzerinden yazışmışlardı. Sonra bir gün kadını evinin kapısında şarap şişesiyle beklerken bulmuş, görmekten hiç hoşlanmadığı halde içeri davet etmek zorunda kalmıştı. Kadın daha kapıdan içeri girer girmez Deniz'e müthiş bir şehvetle yaklaşmış ve neredeyse konuyu hiç uzatmadan kapının önünde birlikte olmuştu. Deniz kadına, "Bana bak, Sen korunuyor musun? Yoksa dur ben prezervatif alayım diyecek olduysa da kızıl saçlı kadın hiç durmadan bırak şimdi prezervatifi, bende spiral var merak etme demişti. İki gün daha yanında kalıp sonra da Rotterdam'a dönmüştü. Allah'tan o günlerde sevinç kuzenlerinde kalmıştı. Kadın Deniz için o kadar önemsizdi ki ertesi gün hatırlamamış ve kadının gidişinin ardından hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Ta ki kadının arayıp hamileyim demesine kadar. Bu olay Deniz'i çok derinden yaralamıştı. Zaten sarsıcı bir boşanma süreci geçirmiş, ardından yalnız bir baba olarak kızıyla baş başa kalmıştı. Ayağa kalkmaya çalışırken bir çocuğun daha babası olmaya aday olduğunu öğrenmesi ağır gelmişti. Aşırı sorumluluk sahibi biri olarak bunca yükü taşıması çok zor görünmüştü. Kendi öz babası onu terk etmişti. Şimdi de o kendi evladını mı terk edecekti? Bu yüzden sağlığını bile kaybetmiş, hem tansiyon hem de şeker ilaçları almaya başlamıştı. Korkunç bir ikileme düşmüştü. Aile ve evlilik kurumlarına müthiş saygısına rağmen bu kadınla evlenmeyi, birlikte oturmayı asla düşünmemişti. Zaten kızını alıp mesleğinden vazgeçip başka bir ülkede yaşaması mümkün değilken istemediği bir kadınla neden aynı evde oturacaktı ki? Tabii ki yeniden aile kurmayı çok istiyordu. Kimsesizlik onun da canına tak etmişti. Tek akrabaları üvey amcası ve onun kızlarıydı ama onların da kendi aileleri vardı. Hatta kızına rol model olabilecek bir anne arayışındaydı. Ama bu o kadın değildi. Deniz, hayatını paylaşabileceği, birlikte yaşarken mutlu olacağı eş ve anneyi arıyordu. Fiziki görünümü çoğu kadının yakışıklı diye tanımlayacağı durumdaydı. Konuşması düzgün, karşı cinsi etkileyecek bir karizması ve ışığı vardı. Baba tarafından gelen güney genleri nedeniyle tatlı bir esmerliği, bal rengi gözleri vardı. Ne iş yaptığını bilmeyenler, "Siz dizilerde falan oynuyor musunuz?" diye sorarlardı. Ayrıca iyi bir ev adamıydı. Her kadının isteyebileceği, arzulayacağı türden bir erkekti. Elinden her türlü iş gelirdi. Bundan sonra yaşamını paylaşacağı kadında aradığı nitelikler, şu anda onun bebeğini karnında taşıyan kadında yoktu. Aile olamadan bebek sahibi olmak çok saçma gelmişti ona. Kadınla internet aracılığıyla uzun uzun konuşmuştu. Hatta kadın ona, "Ben senden bir şey beklemiyorum. Yaşım geçiyor ve evlat sahibi olmak istiyordum. O nedenle ben bir sperm bankasına gidip anne olacaktım ama seni beğendim. Senden çocuk sahibi olmak istiyorum." demişti. Deniz de kadına, "Bir bebek sadece annesi istiyor diye dünyaya gelmemeli. Her iki tarafın da kararı olmalı ve çocuklar mutlu çiftlerin ortak isteği üzerine doğmalı." diye anlatmış ve bebeği aldırmaya ikna etmişti. Kadının Hollanda'dan arayıp, "Çok düşündüm ve sana hak verdim. O nedenle bu sabah hastaneye gittim. İşlem tamam, her şey istediğin gibi oldu." dedikten yaklaşık 6 ay sonra elektronik postasına yeni doğmuş bir bebeğin fotoğrafı gelmişti. Kadın doğum yapmış ve Deniz'in bir kızı daha olmuş, adı da Maya olarak konmuştu. Kızı sevince anlatmıştı başına gelenleri. O da büyük bir olgunlukla, "Üzülme, benim bir kız kardeşim daha oldu, onu şimdiden sevmeye başladım babacığım." demişti. Bebek 6 aylık olduğunda kadın İstanbul'a gelmiş, Deniz'in kapısını çalmıştı. Tıpkı geçen sefer olduğu gibi haber vermemişti. Bu kez elinde şarap şişesi yerine Maya bebek vardı. Vicdan sahibi Deniz, kadını ve kızlarını evinde ağırlamıştı. Kadına ve Maya'ya kendi odasını vermiş ama evin esas kızı Sevinç de kardeş heyecanıyla onların yanına gitmişti. Kendisi de Sevinç'in odasında uyumuştu. Amcasını ve kızlarını ziyaret etmişler, hatta eski karısıyla da karşılaşmışlardı. Dışarıdan gören onları iki çocuklu aile sanırdı. İki haftalığına gelmişti kadın ve bebek. Gitmelerinden iki gün önce gece yarısı kadın Deniz'in yatağına süzülerek girmiş, Deniz'in tüm karşı koymalarına rağmen sevişmişlerdi. Ertesi gün kadın, "Buna bir son verelim. Bak ne kadar mutluyuz. Ben senin kızına ve kızımıza bakmaya hazırım. Hadi gel gidelim buralardan. Hollanda'da birlikte çok mutlu yaşarız. Seni çok seviyorum." demişti. Deniz de bu konuyu düşünmek için vakit istemişti. Kadın ve bebek Hollanda'ya dönmüş ama her gün bilgisayar aracılığıyla görüntülü sohbetleri başlamıştı. Aklına yatmaya başlamıştı başka bir ülkeye gitmek ve iki kızıyla orada yaşamak. Hollanda'da refah seviyesinin de yüksek olması gitme isteğini artırmıştı. Ama orada ne iş yapabilirdi? Polis olarak çalışamazdı. Ancak o da eğer şanslıysa güvenlik görevlisi olurdu. Bu konuyu kadına sorduğunda, "Abimin iş yeri var, orada çalışırsın. Çocuk yardımı, benim gelirim filan derken gül gibi geçinip gideriz," diye cevap vermişti. Deniz de, "Bunu düşünmem lazım. Sıradan bir karar değil. Ben cinayet masasına kolay gelmedim. Her şeyden vazgeçip öylesine gidemem. Sonra Sevinç'in de fikrini almam lazım. Bana düşünme payı ver. Çok radikal bir karar bu," demişti. Kadın Deniz'in oraya gideceğinden %100 emindi. Bir kere bebeğin kokusunu tatmış, kızı da kardeşini sahiplenmişti. Maya bebek her geçen gün büyümeye başlamıştı. Deniz sabahları kalkar kalkmaz bilgisayarı açıp kızına bakar olmuştu. Bunu eve dönünce de tekrarlar olmuştu. Sevinç de onun coşkusuna kapılmıştı. Kadın hemen her gün ne zaman geleceğini sormuş, günler geçtikçe baskısını artırmıştı. Bu konuyu kızıyla günlerce konuşmuşlar ama bir türlü karar verememişlerdi. Sahip sevdiği büyüğü olan üvey amcasına danıştığında, "Sen bilirsin evladım, zor bir karar bu. Sevmediğin bir kadınla bir bebeğin babası olmak için mesleğini, çevreni, bunca yıllık birikimini bırakıp gitme kararı için ben akıl verebilecek durumda değilim. İnsan kendi başına gelmeden anlamaz. Allah kolaylık versin, hayırlı olsun," demişti. Sonunda bir gün Sevinç babasına, "Peki babacığım, ya aşk? Sen bu kadınla mutlu olacağına inanıyor musun? Seviyor musun? Ömür boyu başka bir ülkede yaşamaya hazır mısın?" diye sormuştu. Daha sonraları bu soruyu hayatının anahtar sorusu olarak hatırlayacaktı. Deniz, "Hayır, sevmiyorum. Hatta hiç sevmedim. Ortak bir arkadaşımızın baskısıyla birlikte olduk ve beni oyuna getirdi. Hiç istemediğim halde bir çocuk sahibi daha yaptı," demişti. Hatta işin kötü tarafı, kadın o ortak arkadaşının da bir zamanlar sevgilisi olmuştu. Duygularından kurtulup mantığıyla düşünmeye başlamış ve bu kadınla Hollanda'da birlikte yaşamayacağına karar vermişti. Kendi rızası ve onayı olmadan dünyaya gelmiş bir bebek için ömür boyu mutsuz olarak sevmediği ve istemediği bir kadınla birlikte yaşamayı göze alamamıştı. Bu kararını kadına çok yumuşak anlatmış ama bebeğin her zaman onun çocuğu olduğunu, Sevinç'ten asla ayırmayacağını, ne zaman isterse Türkiye'ye gelebileceklerini ve gene ne zaman isterse Sevinç'le birlikte Rotterdam'a gidebileceklerini. Kısacası, güzel ayrılmış iki ebeveyn gibi bundan sonraki hayatlarını sürdüreceklerini belirtmişti. Kadın bu konuşmayı ondan beklenmeyecek bir olgunlukla çok makul karşılamış, ona saygı duyduğunu da eklemişti. Ancak bu konuşmanın ardından iki hafta sonra kadın aniden ortadan kaybolmuştu. Telefonlarına ve internet adreslerine ulaşmak imkansız hale gelmişti. Her gün minik kızını ekranda da olsa görmeye alışık olan Deniz, özlemden çıldırmıştı. Kızı Sevinç de üzüntüden kahrolmuştu. Bir hafta sonu dayanamamış Rotterdam'a gitmişti ama kadın verdiği adreste de yoktu. Sanki yer yarılmış, kadın ve Maya yerin dibine girmişti. Eli boş dönmüştü Hollanda'dan. Anne kızı bulmak için yaptığı her girişim sonuçsuz kalmıştı. Kadın Deniz'i damızlık gibi kullanmış ve bir çocuk sahibi olmuştu. Sırf anneliği tatmak için kendi doğurduğu bebek dahil kaç kişinin hayatını karartmıştı. Bu konu derin bir yara olarak 5 yıldır içinde kanamaktan başka bir işe yaramamıştı. İşin kötüsü, bu konuyu teşkilatta kimseyle paylaşamamıştı. O nedenle emniyetin olanaklarını kullanamadığından kadını hiçbir zaman bulamamıştı. Daha sonra Medcezir Dedektiflik Bürosu'nun ortaklarından Zeynep'le tanıştıktan ve ortağı Meral'le bundan önceki cinayeti çözmekteki ustalığını gördükten sonra hem iki kadını hafife aldığı için utanmış hem de minik kızını bulabilmek için bir umut olduklarını düşününce sevinmişti. Dedektiflerin diğer ortağı Meral, bilgisayar dahisi bir hackerdı. İnternet üzerinden ulaşamayacağı bilgi yoktu. Allah'tan bu yetisini kötüye kullanmamıştı. Aksi takdirde kadını tutuklamak zorunda kalırdı. Ayrıca kadın her halükarda yasalara aykırı bir işlem yapıyordu. Ama Deniz bunu görmezden gelmek zorunda kalmıştı. Çünkü eğer Meral'in bu becerisi olmasa, İki cinayeti de çözemezlerdi. Tek isteği, Hollanda'da yaşayan ana kızın nerede olduklarını bulmak ve düzenli olarak minik kızını görmek, ona bir babası olduğunu ve ciğerinin onun için yandığını anlatabilmekti. Aradan geçen 5 yıl içinde kadından nefret eder hale gelmişti. Hayatına giren iki kadın da ona hayatı zindan etmişti ve bunu hak etmediğinden emindi. Kendi babasızlığı ve çarpık düzenli çocukluğunun aile yapısı nedeniyle her gün kendine söz verdiği kutsal aile çökmüştü. Bir kızı annesiz büyürken bir kızı da babasız büyüyordu. Bu ikilem, bu acı başkomiser Deniz'i yiyip bitiriyordu. Küçükken kendi kendine verdiği sözleri tutamamış olmanın acısı, ruhunun en derinlerinde cehennem alevi gibi sönmeden yanıyordu. Tam bu konuyu özel dedektif kadınlara söyleyecekken Zeynep'e aşık olduğunu fark etmişti. Ya kadın onun geçmişinde böyle kara bir leke var diye aşkını geri çevirirse diye ürkmüştü. Cesaretini toplayıp anlatmaya ve yardım istemeye karar verdiği günse Zeynep ülkeden ayrılıp Amerika'ya gideceğini söylemişti ve ne zaman döneceği belli değildi. Zeynep'in gidişinden sonra içinde açan tomurcuklar, baharlar tekrar yerini kışa bırakmıştı. Artık Deniz, yanı başındaki kızı Sevinç'in başarılı bir birey olarak yetişmesini sağlayacaktı. Kader'in garip bir tecellisi ise kızının hedefi de aşçı olmak ve yüksek eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışına yerleşmekti. Tıpkı babasının ilk gençliğinin hayalleri gibi. Bu gece de her zaman olduğu gibi çok geç gelmişti. Güzel bir yaz gecesiydi. Ayakkabılarını kapıda çıkarıp terliklerini giyip doğruca Sevinç'in odasına gitti. Bir melek gibi uyuyan kızını gülümseyerek seyretti. Acaba Maya da şimdi uyuyor mudur diye düşünmeden edemedi. Zaten onu düşünmeden bir anı bile geçmiyordu. En büyük takıntısı haline gelmişti. Elinden gelse kadını öldürür, Maya'yı da alıp iki kızıyla birlikte otururdu. Aslında ilk karısını da öldürebilirdi. İşi gücü olmayan kadın orada burada kalıyor, İçki içtikten sonra ya kızını telefonla arayıp kendini acındırıyor ya da Deniz'in numarasını çevirip hakaret ediyordu. Her iki kadını da ortadan kaldırmak onun tüm sorunlarını çözerdi. Ama bunu nasıl yapacaktı? Aklına her gün bin bir tane fikir geliyor ama hepsinden o anda vazgeçiyordu. Öyle kötü şeyler düşünüyordu ki bir kanun adamı olarak aklına gelen tüm düşünceleri derhal tutuklayıp idam etmesi gerekirdi. Yavaşça çıktı Sevinç'in odasından. Elini yüzünü yıkadı, sonra yukarı kendi odasına çıkıp ev kıyafetlerini giydi. Bekar bir adam olmasına rağmen evine gelen kimse onun yalnız erkek olduğunu anlayamazdı. Bu eve taşınalı daha 8 ay olmuştu. Daha önceleri İstanbul'un Kurtuluş semtinde otururdu ama sonra kızının yetişmesi için buranın artık uygun olmadığını düşünmüştü. Eve çok geç vakitler geliyor ya da sabaha karşı evden çıkıyordu. Sevinç için güvenlikli bir yer olsun diye düşünmüş, İstanbul'un Anadolu yakasına taşınmaya karar vermişti. Biraz da üvey kuzenlerinin yardımıyla Bostancı'da cici dubleks bir daire bulmuşlardı. Üst katı kendi için yapmıştı. Kızına içinde banyosu da olan güzel ve şık bir oda hazırlamışlardı. Bir de geniş salonu vardı dairenin ve panoramik ada manzaralı terası. Evine gelen hemen herkes, ''Vay abicim, burada ne içilir yahu? İnsan bu terasta alkolik olur.'' derdi. Oysa onun içkisi, sigarası yoktu. Çocukluğunda tanık olduğu çok içen ve bundan zarar gören insanlar nedeniyle kötü alışkanlıklardan hep uzak olmuştu. 4. ayrımın sonu, sayfa 49, devamı 5. ayrımda.